Samsung Galaxy Z Flip 6 ortamlarda satılacak bilgiyi sunar. Herkese merhaba, hoş geldiniz. Ben Merve. Bugün yapay zeka hakkında konuşacağız arkadaşlar. Yapay zeka nedir? Şöyle kısaca bir anlatacağım size. Herkesin anlayabileceği şekilde anlatmayı planlıyorum. Yani 101 tadında bir bölüm olacak. Şöyle kısa bir giriş yapacağız. Malum artık yapay zeka çağındayız. Yapay zeka emekleme döneminde diyebiliriz. Bu konuya yabancı kalmamamız lazım diye düşündüm. Kanalımda yapay zekanın babası Alan Turing'in de biyografisi var. Dinlemek isterseniz bence onu da bu bölümden sonra şöyle bir cila niyetine dinleyin derim. Şimdi öncelikle yapay zeka nedir? Şöyle basitçe bir tanımlayacak olursak, yapay zeka arkadaşlar kısaca bilgisayarların insan zekasına benzer bir şekilde öğrenmesini ve bu öğrendikleri ile insan benzeri görevler gerçekleştirmesi yeteneği arkadaşlar. Yani makinelerin düşünme gerektiren işleri yapabilmesi. Düşünme sadece biz insanlara mahsus olduğu için bunu bir bilgisayarın yapması insanlara korkunç gelebiliyor. Ben şahsen çok tırsıyorum, özellikle robotlardan. Odlar bilir. Bana sürekli robot atıyorsunuz. Merve al. Özellikle de şu Boston Dynamics'in robotları gerçekten evlerden ırak. Neyse, dönelim konumuza. Bilgisayar bilimi profesörü ve yapay zeka ile ilgilenenlerin çok yakından tanıdığı bir isim Cem Say bu konuyla ilgili şöyle diyor. Benim çocukluğumda kimsenin evinde bilgisayar yoktu ama şimdi bilgisayarlar küçüldü de cebimize girdi diyor. Ama bir yandan da büyüyüp İnsanlığın tümünü kapsama alanına aldılar diyor. Bence çok doğru. Yapay zeka henüz bir olasılık haline gelmeden çok önce yaşayan makine düşüncesi mitolojide karşımıza çıkıyor. Özellikle de antik Yunan ve Çin efsanelerinde var olmuştur. Az sonra değineceğim. Ama bu fikir ilk kez 18. yüzyılda mühendislerin karmaşık, kendi kendine hareket edebilen makineler ya da otomatlar üretmesiyle ciddiye alınmıştır arkadaşlar. Hatta ilk hesap makinesi 1642 yılında Fransız matematikçi Pascal tarafından icat ediliyor ki bu en erken mekanik cihazlardan biri arkadaşlar ve bilişim tarihinde önemli bir dönüm noktası olmuştur bu hesap makinesi. Sonra 1673'te Alman matematikçi ve filozof Leibniz bir hesap makinesi icat ediyor. Ki bu Pascal'ın hesap makinesinden böyle çok daha karmaşık olan hesaplamaları yapabiliyor. Hani sadece toplama çıkarma değil, çarpma bölme falan da yapıyor. Şu an bunlar size çok basit gelebilir ama günümüzden 350 yıl önceye gidin. Gerçekten çığır açan gelişmeler bunlar. Hani bu 17. yüzyıl için bir yapay zeka başarısıdır diyebiliriz. Ki o zamanlar Avrupalı soylular sırf para hesaplarını yaptırabilmek için aritmetik bilen okumuş gençleri istihdam ediyorlarmış. Ama hesap makinesi geldikten sonra o gençlerin hali acaba ne olmuştur? Leibniz işte bu icadından sonra şöyle düşünüyor. Bu müthiş bilişsel iş, yani hesap kitap yapma işi, makinelere yaptırılabildiğine göre neden diğer düşünsel işler de makinelere yaptırılamasın? Bunu düşünüyor. Bakın, ta o zamanlardan düşünme işlerimizi bizim için yapabilecek bir makine hayal ediyor. Ve bunun için ilk adım olarak nasıl ki kendi hesap makinesi sayıları temsil edebiliyorsa, düşüncelerimizden geçen türlü kavramların matematiksel olarak temsil edilebileceği ve bir tür sembolik dile ihtiyaç olduğunu görüyor o zamanlar. İşte düşünce dilinin matematiksel gösteriminin bulunmasına en büyük katkıyı sağlayanlardan birine geliyoruz. 19. yüzyıldan bir matematikçi arkadaşlar, George Boole. Kendisi çok yoksul bir kunduracının üstün zekalı oğludur ve henüz 16 yaşında matematik öğretmeni olmuştur. 16 yaşında evin geçimini bu şekilde sağlıyor. 19 yaşında ise artık kendi okulunu açmıştır. Kendisi matematikle mantığı buluşturuyor arkadaşlar. Ne oluyor böylece? Biçimsel düşünce dilini ortaya koyuyor. Aristoteles'in mantık çalışmaları ona dayanak olmuştur bu noktada. Buraya bir parantez açmak istiyorum. İşte dahilerin olayı bu arkadaşlar. Yani adamlarda ezberleme diye bir şey yok gördüğünüz gibi. Bildikleri ne varsa bunları hayata geçirmeye çalışıyorlar. Yani bilgisini gündelik hayata uyguluyor bu insanlar. Bakın George Boole'a. Hatta geçen eğitim üzerine iki bölüm yaptım arkadaşlar. Orada PISA sınavlarından bahsetmiştim. Bizim ne kadar başarısız olduğumuzu, çünkü ezbere dayalı bir sistemden geldiğimizden bahsetmiştim orada. Ki PISA sınavı bunda da bu var. Yani bilgiyi bilmek değil, onu nasıl kullanabileceğinizi ölçüyorlar aslında PISA sınavlarında. Yani biz bilgimizi çok kullanamıyoruz açıkçası. Neyse, kapa parantez, George Boole'a dönecek olursak. Boole cebiri diye bir şey var arkadaşlar. Boole cebiri modern bilgisayar sistemleri ve yapay zeka teknolojilerinin temelini oluşturan Boole mantık kapılarının da temelidir. O yüzden çok önemli. George Boole mantık ilkelerini matematiksel olarak ifade etmeye çalışıyor arkadaşlar. Yani Leibniz'in düşünceleri düşüncesini ne yapıyor? Bir nevi gerçek kılıyor diyebiliriz. Filozoflar 1940'larda ilk programlanabilir dijital bilgisayarların icadına yol açan fikrin sembollerin yöneltilmesiyle insan düşüncesinin taklit edilip edilmeyeceği konusuna kafa yormaya başlıyorlar. Ve nihayet 1950'de artık yapay zeka kabul görmüş bir çalışma alanı haline geliyor ve o zamandan günümüze bilgisayarlar gitgide daha da güçlendi biliyorsunuz. Alan Turing'i anlattığım için çok üstüne gitmiyorum ama Alan Turing yapay zekanın kurucularından çok önemli bir isim. Yani onun çalışmaları modern bilgisayar bilimlerinin ve yapay zekanın temelini atmıştır diyebiliriz. Alan Turing kendi döneminde henüz var olmayan bilgisayarları hayal etti arkadaşlar. Bilgisayar diye bir şey yok. Adam bunu hayal ediyor. Bakar mısınız? Ve bilgisayarların insana benzer bir şekilde düşünebileceğini öngörüyor ve yapay zekanın temelini atıyor. Makinelerin insansız zekalarını test edebilmek için Turing testi diye bir şey geliştiriyor. Bu çok önemli bir test. Hani bugün internette işte şifre yazıyorsunuz ve ben robot değilim diye bir şey çıkıyor karşınıza. İnsan olduğunuzu belli etmek için işte o sorulara cevap veriyorsunuz falan, böyle kantar içinde kalıyorum orada. Alan Turing. Aslında Turing bu testte ne yapmaya çalışıyor? Makinelerin bir insan gibi düşünüp düşünmeyeceğini test etmek istiyor. Gerçekten robot olasım geliyor o testlere cevap verirken. Lanet olsun, ben insan değilim. Bu arada Turing testi uzun bir zaman geçilemedi biliyorsunuz. Ama ChatGPT Turing testini geçmeyi başardı. Yani ne oldu? Makineler insanı kandırmayı, insan gibi davranabilmeyi başardılar. Makineler bile insan gibi davranmayı başardı. Birine laf sokacaksanız iyi bir girizgah olabilir. Şimdi dediğim gibi makineler düşünebilir mi sorusunu ilk soranlardan biri Alan Turing ve o güne dek insanlar her makineyi sadece tek bir iş için tasarladı. İşte otomobiller ulaşım için, buzdolapları soğutma için, radyolar iletişim için, fotoğraf makinesi fotoğraf çekmek için. Ama Alan Turing ne yaptı? Bize tek bir makine alıp birçok farklı makineyi taklit ettirebileceğimizi söyledi ki öyle de oldu. Günümüzde tek bir akıllı telefonla neler neler yapabiliyoruz. Hele ki bu akıllı telefon Samsung Galaxy Z Flip 6 ise yapabileceklerinizin pek bir sınırı yok diyebilirim. Peki neler yapabiliyoruz? 16 farklı dilde desteklenen, ki yakında Türkçe desteği de gelecek, sesli ve metin çevirisi sunan canlı çeviri özelliği sayesinde gerçek zamanlı ve iki yönlü çeviri yapabilme özelliği var. Gerçekten harika düşünülmüş. Mesela diyelim ki dilini bilmediğiniz bir ülkede seyahattesiniz. Japonya'ya gitmişsiniz. Garsona sipariş verecek ama veremiyorsunuz, Japoncanız yok. Hemen Galaxy Z Flip 6 canlı çeviri özelliğini açıyorsunuz. Siz ne istiyorsanız, sipariş ne verecekseniz kendi dilinizde söylüyorsunuz. Çift ekran modunda zaten sizin söylediğiniz şey kapak ekranında garsona onun dilinde çevriliyor. Onun size söylemiş olduğu şey ise sizin iç ekranınızda kendi ana dilinize çevriliyor. Eğer çizim yapmanız gerekiyorsa yaratıcı AI teknolojisiyle çizimleriniz adeta boyut atlıyor. Çizimlerinizi sanatsal çalışmalara dönüştürebiliyorsunuz. Not asistanı sayesinde notlarınızı düzenleyip özetler çıkarabiliyorsunuz. Bu arada yazım denetimi de yapabiliyorsunuz. Kayıt yaptığınız sesleri metne dönüştürebiliyorsunuz. PDF görüntüleyici de açmış olduğunuz içeriklere çeviri yapabiliyorsunuz. Ayrıca ses kaydı asistanınızla kaydedilmiş olan sesleri ve diyalogları düzenli metinlere dönüştürebiliyorsunuz. Yine çok işe yarayan özelliklerinden biri web asistanı arkadaşlar. Web asistanı sayesinde çevrim içi uzun makalelerin ve web sayfalarının özetini çıkarabiliyorsunuz. Chat asistanınızda metin mesajlarının tonunu ayarlayabiliyorsunuz. Hatta akıllı yanıtlar verebiliyorsunuz. Diyelim ki hiç uygun olmayan bir ortamdasınız. Hani o esnada mesaj yazacak bir durumunuz yok. Chat asistanı sizin için gelen mesajın içeriğine uygun yanıtlar sunuyor. Siz aralarından en beğendiğinize dokunup şipşak karşı tarafa gönderebiliyorsunuz. Bu da bence ilişki kurtaran bir özellik diye düşünüyorum. Fotoğraf asistanı sayesinde fotoğraflarınızı yaratıcı bir şekilde düzenleyebiliyorsunuz. Ya da bir filmde çok hoşunuza giden bir şey gördünüz diyelim. İşte bir elbise, bir araba, bir tablo, her neyse. Hemen ekranı durdurun, onu daire içine alın. Circle to Search özelliği sayesinde bulun arkadaşlar. Daha ne olsun değil mi? Tam bir kişisel asistan gibi çalışıyor. Üstelik çok tarz, birbirinden çarpıcı renkleri var. Galaxy AI ile teknolojinin en şık halini deneyimlemek isteyenleri Samsung Galaxy Z Flip 6'yı daha detaylı incelemek için açıklamalardaki linke davet ediyorum. Hadi devam edelim. Alan Turing diyorduk arkadaşlar. Özetle Alan Turing birçok şeyi öngörmüştü yapay zeka ile ilgili. Bunların hayalini kurmuştu ve adımını atmıştı. Yani akıllı telefonlarımızı bize o hediye etti diyebiliriz. Sonuç olarak geçmişte insanların yapmış olduğu çoğu şeyi bugün makineler yapıyor, yapay zeka yapıyor. Hatta bu yüzden gelecekte pek çok meslek ortadan kalkacak arkadaşlar. Mesela muhasebecilik, çevirmenlik, çağrı merkezi çalışanları, kasiyerlik, insan kaynakları, yatırım uzmanlığı, hukuk alanları, yazılım alanları, mühendislik, yayıncılık, yazarlık, grafik tasarımı, eğitim sektörü, güvenlik, şoförlük, temizlik işçiliği, madencilik, yani bu mesleklerin ortadan kalkabileceği söyleniyor. Yani artık insana pek ihtiyaç kalmayacağı düşünülüyor arkadaşlar bu alanlarda. Ki en basiti temizlik. Yani evde çoğumuzun akıllı robotları, süpürgeleri var şu anda. Ya da çeviri yapacağımız zaman bir sürü program var. Hemen çeviri yapabiliyorlar. Tamam, insanlar kadar başarılı değil bunlar ama hani işimizi görüyorlar şimdilik. Hani geçmişte bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz çoğu şey artık hayatımızın ta içinde. En basiti Kubrick Psycho'sunun beni en çok etkileyen filmlerinden biri. Hala sonunu anlamasam da, anlayanlar varsa yazabilir arkadaşlar. 1968 yılında çektiği 2001 A Space Odyssey filmi değil mi? Bu arada kanalımda Kubrick Psycho'sunun da bir podcast'i var, dinlemek isteyenler. Şimdi bu filmde akıllı telefonlar yok. Ama ne var? 2001 yılında bir bilgisayar görüyoruz ve bu bilgisayar bir uzay gemisinin komutasını tek başına üstlenebilecek bir pozisyona gelmiş. Yani o kadar gelişmiş, HAL 9000 ve korkulu rüyam. Ve uzay gemisinde insanların emirlerine itaat etmiyor, artık kendi başına takılmaya karar veriyor ve olaylar çığırından çıkıyor. Bilim kurgu filmlerinde olanlar umarım gerçek olmaz. Bu arada kanalımda Matrix filminin de detaylı analizi var arkadaşlar. Mutlaka dinleyin derim. Yapay zeka konulu filmler demişken Westworld dizisi, bence onu izleyenler de yapay zekadan tırsıyor. İşte Blade Runner, Terminator, iRobot, Her, Ex Machina, bunlar ilk akla gelen filmler ki bunlar yakın zamanda çekilen filmler. Henüz gerçekleşmedi. Umarım hiç gerçek olmaz. Ama dediğim gibi geçmişten günümüze bu zeki makineleri insanlık hep düşünmüş. Hep böyle bir hayal etmişler. Mesela antik Yunan mitolojisinde Pigmalion adlı heykeltıraşı duymuşsunuzdur. Kadınlarla yaşadığı olumsuz tecrübelerden sonra aşka tövbe ediyor kendisi ve gidiyor hayallerindeki kadının biri bir aynısını fil dişi heykel olarak kendi kendine tasarlıyor. Fakat yaptığı heykel o kadar güzel oluyor ki bu sefer bu heykele aşık oluyor ve heykele Galatea adını koyuyor. Uyuyan aşk demektir Galatea. Pigmalion her gün onunla sohbet ediyor, hediyeler alıyor, aşk sözleri söylüyor ona ve bir hayali var. Bir gün Galatea'nın mutlaka canlanacağına inanıyor. Derken bir gün Afrodit'in yanına gidiyor ve ondan heykeli Galatea'yı canlandırmasını istiyor. Afrodit onun bu aşkından çok etkileniyor ve heykel Galatea'yı canlandırıyor. Hatta buna psikolojide Pygmalion etkisi deniliyor. Beklentilerimizin davranışlarımızı yönlendirmesi anlamında. Kendini gerçekleştiren kehanet anlamında. Ta o zamanlardan bile insan kendine benzeyen bir varlığı yaratmak istemiş, gördüğünüz gibi ona can vermek istemiş. Pygmalion'un Galatea'ya can vermesi, yapay zekaya bizim hayat vermemiz, onun da biz gibi düşünmesini sağlamaya çalışmamız belki paralel olabilir. Her filmini hatırlayın, çok severim o filmi biliyorsunuz. Oradaki Samantha karakteri, yani yapay zekada aslında Theodore karakterinin Galatea'sıydı arkadaşlar. Ki bu filmde gerçek oldu diyebiliriz. Artık yapay zekalı sohbet robotları var ve bunlarla aşk yaşayanlar var. İşte ChatGPT ile sohbet edenler var, yalnız olduğu için onu arkadaşı gibi görenler var. Yani Her filmi gitgide daha da gerçek oluyor. Kutsal kitap Talmud'da Golem adlı varlıklardan bahsedilir arkadaşlar. Cenin ya da kusurlu varlık, canlı heykel anlamına gelir Golem. Bunlar efendilerinin buyruklarını mekanik bir biçimde harfi harfiyen yerine getiren kusursuz hizmetkarlardır ve inanışa göre tıpkı Adem gibi topraktan yaratılmışlardır. Bakın yine insan benzeri bir varlık değil mi? Bir yardımcı, bir hizmetçi olarak kullanılıyor bunlar öykülerde ve bir süre sonra onları denetim altında tutmanın zor olacağından bahsediliyor Talmud'da. Bu da aynı Westworld dizisi gibi değil mi arkadaşlar? Ya da bir sürü film var böyle, insanın yarattığı bir zeka insanlığa karşı çıkıyor. Hatta Frankenstein romanı gibi. Yapay zeka kısaca doğal sistemlerin yapabildiği her bilişsel etkinliği, gerekirse bedenleri olan robotlarla yapay sistemlere daha da yüksek başarım düzeylerinde nasıl yaptırabileceğimizi inceleyen bilim dalıdır soruları kısaca arkadaşlar. Yapay zeka terimini bilgisayar alanında çalışan bir bilim insanı olan John McCarthy, 1956 yılında düzenlenen meşhur Dartmouth konferansında, yani yapay zeka konferansında ortaya atıyor. Ve 1956 sonrasına baktığımızda bu konu sadece akademik araştırmalarla sınırlı kalmış. Ama 97 senesinde çok önemli bir olay yaşanıyor. Dünya satranç şampiyonu, insanlık tarihinin en iyi satranç oyuncusu olarak kabul edilen Garry Kasparov, IBM'in Deep Blue adlı süper bilgisayarıyla bir satranç müsabakasına girdi. Deep Blue, IBM firması tarafından yapay zeka ile hazırlanmış ve satranç oynayabilen bir bilgisayardı. Ve ne oldu? Dünya satranç şampiyonu olan Garry Kasparov'u yendi arkadaşlar. Yani Garry Kasparov bilgisayara yenildi. Çok sansasyonel bir olay, çünkü bilgisayara karşı kaybeden insan olarak tarihe geçti Garry Kasparov. Bu arada Deep Blue 97 senesinde 3 dakikada 36 milyar hamleyi hesaplayabiliyordu, düşünün. Fakat Kasparov bu sonucu reddetti. Bir hamlede insan müdahalesi olduğunu söyledi. Satranç otoriteleri de bunu onaylıyorlar ama bilemiyorum Altan. Ama bundan önce yapılan 1996'da yapılan maçı, ilk maçı Garry Kasparov almıştı. Aslında yenildi demeyelim, berabere kalmış oldu diyelim. Fakat yapay zekanın en müthiş dönüm noktalarından biri 2016'da yaşandı arkadaşlar. DeepMind mühendisleri tarafından geliştirilen AlphaGo adlı makine Lee Sedol'u yendi Go oyununda. Lee Sedol dünyaca ünlü bir Go oyuncusu. Malum platformda belgeseli var, AlphaGo diye izleyebilirsiniz. Bu arada Go oyunu satrançtan yüzlerce kere daha zor olan bir masa oyunu ve Go oyunu oyuncularına göre bu oyun satrancın aksine hakiki zeka, bilgelik ve zen düzeyinde bir entelektüel incelik gerektiriyor arkadaşlar. Satranç gibi yine iki kişiyle oynanıyor. Çin kökenli çok eski bir strateji oyunu. Hatta yeri gelmişken size bir kitap önereyim bununla ilgili. Çok sevdiğim bir kitap. Trevanian'ın Shibumi adlı kitabı arkadaşlar. Biraz ağır bir kitaptır ama benim en sevdiğim kitaplar arasında başları çeker Shibumi. Özellikle de erkek dinleyicilerin çok seveceğini düşünüyorum. Şimdi dönelim AlphaGo'ya. Lee Sedol'u dediğim gibi yendi. 4-1 skorla yendi. Peki bunu nasıl yaptı arkadaşlar? AlphaGo yapay zeka ürünü çoğu ticari çığır açıcı buluş gibi büyük veri setlerinden yararlanarak kendi kendine öğrenen bir teknolojisi olan derin öğrenmeye dayanıyor arkadaşlar. Derin öğrenme yıllar önce keşfedildi ama son yıllarda epey bir yol kat etti. Derin öğrenme şu: bilgisayarlara verileri insan beyninden esinlenerek işlemeyi öğreten bir yapay zeka, AI yöntemi. AI bilgisayarları insanların yaptığı gibi düşünmek ve öğrenmek için eğitmeye çalışıyor. Mesela işte akıllı telefonunuzdaki yüz tanıma, kumandanızdan sesli komut vererek televizyonda bir şeyler aramanız, telefonunuzdaki o dijital asistanlarınız, bir sesleniyorsunuz hemen ne istiyorsanız internette arıyor, ya da arabaya oturuyorsunuz navigasyonu aç diyorsunuz açıyor gibi gibi. Hani işte sürücüsüz otomobiller, değil mi? Bunlar yavaş yavaş geliyor. Yani hayatımızın her alanında var aslında. Tıpta görüntü analizi, işte tıbbi tanı, hatta kanser hücrelerini otomatik olarak tespit etmek üzere derin öğrenme kullanılıyor arkadaşlar. Savunma sanayide karşımıza çıkıyor yapay zeka. Karar destek sistemlerine katkı sağlıyor. Çok hızlı bir müdahale imkanı sunuyor. Görüntüleme teknolojileriyle risk ve hedef tespitinde kullanılabiliyor. Dronlar, akıllı askeri teçhizatlar, insansız robotik ekipmanlar, değil mi? Füzeler, hedef ve güdüm analizi gibi kullanım alanları var çeşit çeşit. Yani kısaca otomotiv, havacılık, imalat, tıbbi araştırma, sağlık sektörü, siber güvenlik, pek çok alanda karşımıza çıkıyor derin öğrenme. Peki derin öğrenme nasıl çalışıyor? Derin öğrenme algoritmaları insan beyninden esinlenerek modellenen sinir ağları gibi arkadaşlar. Nasıl ki insan beyni bir bilgiyi öğrenmek ve işlemek için birlikte çalışan milyarlarca birbirine bağlı nöron içeriyorsa, derin öğrenmede de böyle. Yapay sinir ağları bilgisayar içinde birlikte çalışan birçok yapay nöron katmanından oluşuyor. Yani beynimizin sinir sistemi gibi düşünün ve bu yapay sinir ağları karmaşık problemleri çözmek için bu düğümleri kullanan derin öğrenme algoritmaları. Derin öğrenme makine öğreniminin bir alt kümesi gibi arkadaşlar. Makine öğrenmesi de aslında yapay zekanın bir alt alanı. Bunu çok duyacaksınız. Makine öğrenmesinde veriden bilgi çıkarılıyor. Yani bilgisayarlar deneyimlerinden öğreniyor. Verilerden öğreniyor. Hani siz talimat vermeden, açıkça programlamadan yapıyor ne yapılacaksa. Verileri keşfediyor. O verilerdeki değişkenlikler arasındaki ilişkiyi saptıyor. Algoritmalarla, istatiksel modellerle sistemlerin verilerdeki kalıplarını tanımlayabiliyor. Yani büyük miktardaki verilerdeki açığı saptayabiliyor. Mesela bankacılık sektöründe çok işe yarıyor. yarıyor. Hesap hareketlerinde bir tuhaflık varsa böyle şak diye tespit edebiliyor. Ya da sağlık sektöründe, kanserli hücre tespitinde ya da işte internette bir arama yapıyorsunuz. O arama motorlarında filtreleme yapabiliyor. İstenmeyen e-postalarda yapabiliyor. Hani en basit haliyle anlatıyorum. İnternetteki dolandırıcılığa karşı sizi uyarabiliyor. Yani kısaca makine öğrenmesi, algoritmalar büyük veri kümelerindeki desenleri, korelasyonları bulmak ve buradan çıkardığı analizlerle en iyi kararları ve tahminleri yapmak için eğitiliyor. Dediğim gibi böyle direkt bir programlama olmadan, hani insanlarda olduğu gibi deneyim yoluyla öğrenmeyi sağlıyor makine öğrenmesi. Bilgisayarların verilerden öğrendikleri ve tecrübelerle geliştirdikleri yapay zekanın bir alt kümesi oluyor makine öğrenmesi. Şöyle düşünün, makine öğrenmesi basit ve rehberli ama derin öğrenme çok daha zor ama çok daha güçlü bir öğrenme diye düşünebilirsiniz. Makine öğrenmesi verileri küçük veya orta büyüklükteki verilerle çalışıyor ama derin öğrenme çalışmaları için çok daha büyük veriler gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla çok daha güçlü bilgisayarlara ihtiyaç duyuluyor derin öğrenme için. Makine öğrenmesi böyle daha basit problemleri çözebiliyor ama derin öğrenme çok daha komplike problemleri çözebiliyor. İşte yüz tanıma, dilden dile çeviri yapma, sürücüsüz arabalar, işte AlphaGo gibi örnekler verdik derin öğrenme için. Makine öğrenmesi için mesela Spotify'da müzik dinliyorsunuz. Dinlediğiniz müziğe göre size diyor ki bunları da sevebilirsin değil mi? Bir takım önerilerde bulunuyor. Bunun için ne yapıyor? Algoritmalarınızı kullanıyor. Ya da işte YouTube'da en fazla ne izliyorsanız ona uygun içerikler düşüyor önünüze. Ve siz ne kadar çok müzik dinlerseniz mesela Spotify'da o kadar iyi önerilerde bulunabiliyor. Müzik zevkinizi çünkü o kadar iyi tanıyor değil mi? O şekilde iyi öneri veriyor. Derin öğrenme daha böyle günlük hayatımızın içinde arkadaşlar, işimizi kolaylaştırıyor. Ve derin öğrenme özetle beynimizin çalışma prensibine çok daha yakın. Yapay zeka şu anda hayatımızda bir dönüm noktasında ve bence çok hızlı gidiyor. İşte dediğim gibi Go'da, pokerde, satrançta falan insan şampiyonları yendi ve satrancı sadece 4 saatte öğrenebiliyor. 3-4 saat yetiyor yani öğrenmesi için. Böyle bir pozisyona gelmiş durumda ve yapay zekanın becerileri sadece oyunlarla sınırlı değil arkadaşlar. 2020'de yapay zeka biyolojinin 50 yıldan beri çözmeye çalıştığı protein katlama bilmecesini çözdü. Düşünün. Ve konuşma, cisim tanıma becerisinde insanları geçti. Görünüş ve konuşma açısından gerçeğinden ayırt edilemeyecek dijital insanlar yaratmayı başardı. Üniversite giriş sınavında, tıpta uzmanlık gibi sınavlarda oldukça geçerli notlar aldı. Ve yapay zeka adil ve tutarlı yargılamada hakimlerden ve akciğer kanserini teşhis etmede radyologlardan belki de çok daha üstün bir performans sergiliyor. İnsansız hava araçlarını biliyorsunuz, onlara katmış olduğu güç, nakliye, tarım, savaş alanları, bunların geleceğini değiştirme potansiyeline sahip ve yakın zamanda insanlardan daha güvenli bir şekilde araba süreceği de kesin. En son 2024 Paris Olimpiyatlarında yapay zekadan faydalanıldı arkadaşlar. Olimpiyatlara katılan sporcuların antrenman verilerinin analizi, performans optimizasyonları, sakatlık risklerinin azaltılması konularında yapay zekadan yararlanıldı. Sporcuların ayakkabıları, formaları daha üstün performans için yapay zeka ile tasarlandı ki ilerleyen senelerde olimpiyatlara katılacak olan en iyi yetenekleri tespit için yapay zekadan faydalanılacak ki bunun pilot uygulaması yapıldı arkadaşlar. Sağlık alanında en son sesten kan basıncını tahmin edebilen yapay zeka geliştirdi bilim insanları. Yüksek tansiyonu henüz erkeklerde %84 oranında doğru tespit edebiliyor bu ve daha pek çok gelişme yaşanıyor her gün. ABD ve Çin bu alanda öncüler biliyorsunuz. ABD lider pozisyonda yapay zekada. Çin ise büyük veriden yararlanarak kalabalık nüfusu için uygulamalar geliştirmeye devam ediyor ki Çin'de sosyal kredi sistemi yani vatandaşlık puanlaması son dönemlerde çok tartışılıyor. Bunu nasıl yapacaklar? Yapay zeka desteğiyle değil mi? Bu biraz Orwell'in Big Brother'ı gibi oldu arkadaşlar. Peki yapay zeka gerçekten insanlığın sonunu getirebilir mi? Bu ayrı bir bölümün konusu ama yapay zekayı nasıl kullandığımıza bağlı bu durum bence. Bizim elimizde olan bir şey diye düşünmek istiyorum. Hani nasıl, hangi yönde kullandığımıza bağlı ki 2700 araştırmacının katılmış olduğu bir ankette yapay zekanın insanlığın sonunu getirip getirmeyeceği soruluyor. %50'den fazla yapay zeka uzmanı böyle bir durumun yaşanmasına %5 ihtimal vermiştir. Bilemiyorum Altan ama birçok yapay zeka araştırmacısı yapay zekanın insanlık için altın bir çağa yani makinelerin sınırsız bolluk ve refah yaratacağı bir çağa öncülük edeceğini düşünüyor. İnsanların eskiden yaptığı gibi tüm işleri daha güçlü yapay zekaların yapmasıyla insanların artık böyle zamanlarının serbest kalacağını, onların da kişisel hayallerinin peşinden koşmaya vakit ayırabileceklerini, dolayısıyla daha özgür olabileceklerini söylüyorlar. Hatta yapay zekaların hastalıktan küresel ısınmaya kadar dünya dünyanın geri kalan sorunlarını çözmemize yardımcı olabileceğini de iddia ediyorlar. Böyle bir zamanda kaynak kıtlığı olmayacağını, dolayısıyla suçların, savaşların ve adaletsizliğin de olmayacağını savunmuşlar. Ama şu da bir gerçek ki Profesör Doktor Cem Say'ın dediği gibi hem gezegenimizi hem de evrenin geri kalanını cennete dönüştürmek, yeryüzünü de gökyüzünü de aşkın yüzü yapmak için daha çok zekaya ihtiyacımız var. Samsung Galaxy Z Flip 6 ortamlarda satılacak bilgiyi sundu. Açıklamalara bırakmış olduğum linkten Samsung Galaxy Z Flip 6 hakkında daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Beni Instagram'dan takip etmek isteyenler için adresim aşağıda açıklamalarda olacak. Bu cumartesi yepyeni bir bölümle tekrar görüşeceğiz. Beni hangi platform üzerinden dinliyorsanız takip etmeyi ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bye bye.